Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, her şeyimizi sana borçluyuz. Bize göndermiş olduğun kitabına emrettiğin gibi uymayı ve senin emirlerini herhangi bir şeye tercih etmemeyi, ömrünü senin rızana odaklanmış olarak geçirmeyi cümlemize nasip eyle. Şimdi bugünkü dersimiz Kur'an-ı Kerim'e yanlış yaklaşımlar başlığı altında. Şimdi Allah-u Teala son olarak Muhammed Aleyhisselam'ı Nebi gönderdi ve ona Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Sadece Kur'an-ı Kerim, yani kitabı ve onun yanında hikmeti de indirdi. Bakara suresinin 231. ayetinde şöyle diyor. Estağfirullah. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ. Size indirdiği kitap ve hikmetle size öğüt veriyor. Yani indirdiği şeyle sizi uyarıyor, yol gösteriyor ve sizin iyiliğinize olan şeyleri size öğretiyor. Allah-u Teala Muhammed Aleyhisselam gibi bütün nebileri ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmekle görevlendirmiştir. Muhammed Aleyhisselam da ümmetine kitabı ve hikmeti öğretmiştir. Bunun daha iyi anlaşılabilmesi için işte İbrahim Aleyhisselam Kabe-i Şerif'i eski temelleri üzerine yükseltirken orada dua ediyor. Duasında diyor ki Rabbena veb'at fihim rasulen minhum. Rabbimiz onların içerisinde kendilerinden bir rasul çıkar. Bakara 129. ayette içlerinden bir rasul çıkar. Peki bu rasul ne yapsın? Yetlu aleyhim ayatike. Onlara senin ayetlerini okuyan bir rasul. Kabe'nin temellerini bina ediyor ve öyle dua ediyor. Tamam. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir rasul. Şimdi ayetleri öğretti ama o ayetler bir kitap olarak, yani kendi içerisinde kümeleşmiş bir yapıda, bir de onlardan nasıl hüküm çıkarılacağını, hikmeti öğretecek. Hikmet kelimesi Arapça bilenler için söyleyelim. Mastar, yani çeşit bildiren mastardır. İki türlü hüküm vardır. Yani hükmün çeşit bildiren mastarıdır. İki türlü hüküm vardır. Doğru ya da yanlış. Yanlış hükme herhalde hiç kimse hikmet demez değil mi yeryüzünde? Doğru hükme hikmet denir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili İbrahim aleyhisselam dua ediyor. Daha ortada Mekke bile yok. Orada o Kabe'yi yükseltirken. Tabi eskiden varmış da Nuh tufanında yok olmuş. Yeniden yükseltiyor. Bir Resul gönder. Onlara senin ayetlerini okusun. Onlara kitabı ve hikmeti öğretsin. ve yüzekkihim onları geliştirsin. Kitap öğretecek. Kitaptan nasıl hükümler, doğru hükümler nasıl çıkarılacağını öğretecek ve böylece onları geliştirecek. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri bütün nebilerin yaptığı bu. Muhammed Aleyhisselam da bunu yapmıştır. Kitabı öğretmiştir, hikmeti öğretmiştir. Çünkü Allahü Teala kitaptan nasıl hüküm çıkarılacağının kuralını kendisi Kur'an-ı Kerim içine koymuştur. Ondan dolayı Araf suresinin 52. ayetinde diyor ki وَلَقَدْ جِئْنَهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ Onlara bir kitap getirdik, bir ilme göre onu ayrıntılı bir şekilde açıkladık. Açıklayan Allahü Teala'dır. Yine 41. sure olan Fussilet suresinin 3. ayetinde de Allahü Teala şöyle diyor: Kitabun fussilet ayatu Kur'anen Arabiyyen li kavmin ya'lemun. Bu bir kitaptır ki ayetleri bilenler topluluğu için ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ondan dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in hikmetine, hükümlerine nasıl ulaşıldığının metodunu tabi Cebrail aleyhisselam'dan öğreniyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle birlikte ve ashabını öğretiyor. Öğrettikten sonra da ashabından bir ekiple sürekli problemleri çözüyor ki bu da Cenab-ı Hak tarafından ve şavirhum fil emr. Yani sen bu konuda onlarla istişare et emriyle kendisine emredilmiş. Ama tabi maalesef hikmet tümüyle unutulmuş. Sahabeden sonra Müslümanlar problem çözemez hale gelmişler. Resulullah zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına çıkıp ayetleri sağa sola çeken Yahudiler, kendilerini Müslüman olduğunu söyleyen Yahudi hahamları sonra vazifelerine daha organize bir şekilde devam etmişler. Resulullah'tan sonra da çok ciddi tahrifler olmuş. Çok ciddi sapmalar olmuş. Artık Kur'ansız bir din, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in uygulamalarından tamamen uzak olan bir din, geleneklerle şey yapılmış bir din olmuş. Şimdi son zamanlarda tekrar Kur'an-ı Kerim'e yönelme başladı. Tabi bu yönelme de durup dururken olmadı. Biliyorsunuz işte Batı'da birazcık fıtratına yönelme hareketleri oldu. Allah-u Teala'nın da bu derece İslam'dan uzaklaşmış olan İslam toplumuna verdiği bir ceza söz konusu oldu. İslam toplumu acaba nerede hata yaptık demeye başladı. Ve bu arada Kur'an-ı Kerim'e uyulmadığı görüldü. Onun uyulmadığı görülünce bakıyoruz ki çok enteresan bir şekilde hani şimdi Kur'an-ı Kerim okumaları başladı. Tamam. Kur'an-ı Kerim okumaları başladı da burada işte Araplar kendi dilleriyle, Arap olmayanlar kendi dilleriyle Kur'an'ı okuyorlar. Gerek Arapça olsun, gerek Türkçe olsun, Kur'an meallerinde çok ciddi saptırmaların olduğu her geçen gün zaten daha iyi bir şekilde anlaşılıyor. Ama şimdi öyle bir şey oldu ki, bir yapı ortaya çıktı ki, insanlar adeta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelen Yahudi hahamları gibi okudukları ayetleri anlıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın Bakara suresinin 75. ayetinde buyurduğu gibi işte diyor ki اَفَتَطْمَعُونَ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Siz bu Yahudilerin size inanmalarını mı bekliyorsunuz? وَقَدْ كَانَ فَلِيكُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهُ Onlardan bir grubu Allah'ın kelamını dinliyor. ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ Anladıktan sonra onu başka taraflara çekiyorlar. وَهُمْ يَعْلَمُونَ Bunu bile bile yapıyorlar. وَاِذَا لَكُلْ لَذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا Müslümanlarla karşılaştıkları zaman آمَنَّا diyorlar. Siz de bakıyorsunuz ki bir Yahudi ham. Aa. Mesela bizim buraya da gelmişti Yahya, hatırlarsın. Bir hahamın oğlu. Ben Müslüman oldum demişti. Ama biz de ne dedik ya, ne güzel ya. Meğer sonra da anlaşıldı ki başka niyetlerle gelmiş. bilemiyorsun ki. Bilmem mümkün değil. hadi kardeşim hahamın oğlunun burada ne işi var diyebilir misin? E hahamın kendisi gelse ben Müslüman oldum, yok kusura bakma ben inanmıyorum diyecek halimiz var mı? Öyle mi? Ha, hoş geldin deyip ona karşı iyi davranacağız. E geliyorlar Resulullah'ın karşısına, dinliyorlar, aa ne güzel falan. Çıkıyorlar, işte bizim beklediğimiz Nebi geldi, işte bu kitabı bekliyorduk. Amenna. Bunu gören Müslümanlar ne diyecek? Ulan ne güzel ya, bak Yahudi hahamlar bile Müslüman olmaya başladı. Çok güzel demeyecekler mi? Ama ve izâ halâ bâdûm ilâ bâdûm, biri diğeriyle baş başa kalınca galû etuhaddisûne bimâ fetahallâhu aleykum liyuhâcûkum bi'inde rabbikum. Allah'ın size açtıklarını mı bunlara söylüyorsunuz ki Allah'ın yanında size karşı delil getirsinler? Efelâ teâkilûn, aklınızı çalıştırmıyor musunuz? Aptal mısınız diyorlar. Sanki Allah bilmiyormuş gibi. Şimdi bugün de orada bütün meselene gerçekleri çok güzel şekilde anladıkları halde ayetleri kendilerine uydurmaya çalışıyorlar. Bugün de maalesef ben Kur'an-ı Kerim'e uyuyorum deyip de Kur'an'ı kendine uyduranların sayısı her geçen gün böyle yığınlarla artıyor. Bakıyorsun ki şurada hoca, bir Yahudi hahamı gibi yani. Onu hahama benzetmem, bilgisi açısından benzetiyorum, inancı açısından değil. Tamam, bilgili, güzel, iyi. Çünkü haham da Tevrat'ı biliyor. Tevrat, Kur'an-ı Kerim Tevrat'ı tasdik eden bir kitap yani. E, Kur'an-ı Kerim okuyduğu zaman, ha işte benim bizim beklediğimiz kitap bu. Tamam. Ama kendi keyfine uydurmaya başladığı zaman işler bozuluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki efendim birisi çıkıyor, Kur'an-ı Kerim Arapça değil Rabçadır diyor. Ne demek Rabça? Ben Türk'üm, Türkçe konuşuyorum değil mi? Birisi Arapça, Arapça konuşuyor. Birisi Kürtse, Kürtçe konuşuyor. E sen Rabça konuşman için ne olman lazım? He? Ne olması lazım? Rab olması lazım. Yusuf, o zaman kusura bakma, sen baştan kaybettin. Demek sen ilahsın. Nereden çıkarıyorsun? Allah Arapça indirdim diyecek şey. Ondan sonra tutuyor, kitap yazıyor. Şey, içki haram değildir. Niye? Kur'an'da haram demiyor. E ne diyor peki? E yaklaşmayın diyor. Ondan uzak durun diyor. Peki şimdi şu içki olsa, ben elimle tutsam uzak durmuş olur muyum Fatih? Olmam değil mi? Bak uzak dur diyor. Uzak dururmuş olur muyum? Peki o zaman ben içki sunabilir miyim içmiyorum deyip? He? Sunabilir miyim? Peki içkiyi imal etsem uzak durmuş olur muyum? Peki taşısam uzak durmuş olur muyum? Saklasam? Ya uzak durun diyor. Haramdan daha ağır değil mi? Yok ama haram demedi. Şimdi onu siz uyduruyorsunuz. Uzak durun diyor. Yani yapmasanız daha iyi olur. Aa, yanısına bak. Adam kitap yazıyor ya. Gidip anlatıyorsun. Ha, sizin şeyiniz diyor. E ne yapacaksın? Herkesin cehenneme gitme hürriyeti var. Engel olma şansımız yok ki. İşte bir akşam kardeşim Bahreyn'de bir fuara katılmıştı. Telefon açtı akşam. Ya burada herkes içki içiyor. Ya haram değil mi diyorum. Yok haram, haram diye yazmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ben ne diyeyim dedi. Dedim ver bakayım telefonu ona. Verdi. Ya Kur'an-ı Kerim'de haram demiyor. Ne diyor dedim ya. İçten ibuhu diyor. Uzak durun. E tamam peki dedim. Size dedim hiç benzin istasyonu var mı dedim. Ne demek var mı? E peki, siz o istasyonların içerisinde ateş yakmayın diye mi yazıyorsunuz yoksa ateşte yaklaşmayın diye mi yazıyorsunuz dedim. İçeride ateş yaktığı zaman zaten her şey biter. Değil mi? Ne yazar? Ateşte yaklaşmayın diye. Hatta telefonlarını bile çalıştırmayın, sonra ne olur ne olmaz diyorlar yani. Tamam tamam anladım dedi, şey yaptı. Bakıyorsunuz. Kardeşim herkes dini kendi kafasına veriyor. Yok efendim birisi başörtüsü yok diyor. Ulan tüve estağfurullah. Ya Rabbi sana ben sığınırım. Kendi kafalarına göre din uyduruyor. Efendim Kur'an açık. Neymiş efendim? Hımarur res olacakmış. İyi. Peki şeye entariye beden entarisi mi diyorsun? Entarisiz dolaş bakayım. Çok affedersiniz külota ayak külotu mu diyorsun? Ya bunlar süper manyak deseniz manyaklığa hakaret olur ya. Bu ne böyle ya? Allah'ın dinine uyma yerine dini kendilerine uyduruyorlar. Ondan sonra çıkıp geliyor efendim Kur'an bak ne diyor? Her şeyi açıklayan bir kitaptır diyor. Tamam. Mesela şeyde Nahl 89'da Allahü Teala diyor ve nezzelne aleyke kitabe tibyan li kulli şey. Bu kitabı her şeyi açıklamak için sana indirdik. Açıklayan kim? Allah. Her şeyi açık seçik ortaya koyacaksın. Bak Muhammed Aleyhisselam'ın da açıklamaya yetkisi yoktur. Onun da açıklama yetkisi yoktur. Şimdi sürekli okuduğumuz Hud suresinde ne diyor orada Allahü Teala? Estağfirullah. Elif lam ra kitabun uhkimet ayatuhu thumme fussilet. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani kısa özlü hükümler şeklinde. Thumme fussilet. Sonra ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Açıklayan kim? Milledün hakimin habir. Hakim ve habir tarafından. Yani Allah tarafından. Ella ta'budu illallah. Başkasına kulluk etmeyesiniz diye Allah açıklamıştır. Şimdi mesela Allah içkiye yaklaşmayın diyor. Haram demedi. İçebilirsin. Kime kul oluyorsun o zaman? Lan içkiye yaklaşmayın dediyse üretmeyin, satmayın, ikram etmeyin, almayın. Hepsi. Hepsi giriyor. Ve efendim bir yudum alsak ne olur? Kardeşim yaklaşmayacaksın. Uzak duracaksın. Kur'an-ı Kerim'de zina etmeyin diye de bir şey yok. Uzak durun diyor. Yaklaşmayın. İşte yaklaşmayın var. Ve la takrabu zina. Zina yaklaşmayın. Araya mesafe koyacaksın. Ondan sonra ne diyor Allahü Teala Resulullah için? İnneni lekum minhu beşirun ve nedir. Nedirun ve beşir. Ben de sizin için Allah tarafından uyarıcı ve müjdeciyim. Yani Allah'ın yaptığı, indirdiği ayetler, açıkladığı şeyler, orada koyduğu kurallar, bunları size öğretiyorum ve onları Cenab-ı Hak nasıl açıklamıştı o şekilde ortaya çıkarıyorum ve sizi uyarıyorum. Şimdi buna birkaç tane örnek vereceğiz Allah nasip ederse. Yani sahur, herkes diyor ki canım işte bir de diyor benim öğretmenim Allah diyor. Ha iyi, çok tatlı bir kelime, güzel bir kelime değil mi? Ne abi, kendi aklına gelen her şeyi Allah'ın söylediği olarak şey yapıyor. Mesela şimdi yolculukta namaz konusu var. Çıkıyorlar. Gerçekten bu sadece yeni değil ki eskiden de öyle. Eskiden de öyle yani. Mesela mezheplere baktığımız zaman Allah'tan ki Hanefiler hadise esas almışlar da yolculukta namazın 4 rekat namazın 2 rekat olacağını tam olarak hükme bağlamışlar. Esas olan budur demiştir. Fakat Şafiiler ayete böyle parçacı yaklaşmışlar. İşte o şeyde Nisa suresinin 101. ayetinde Feleysa aleykum cünahun en taksuru minessalati in khiftum en yeftinekum lezine keferu. Diyor ki işte kafirlerin size sıkıntı vermesinden korkarsanız namazı kısaltmanızda günah yoktur. Madem Allah böyle diyor o zaman namazı tam kılmak evladır.
Bu ruhsatı kullanmayabilir.
Ya Allah aşkına ya bu ne? Ne hadise dayanıyorsun ne ayete dayanıyorsun. Kusura bakma ey Şafii sen hangi dinin mezhebisin ya? Ayete de dayanmıyorsun hadise de dayanmıyorsun. Bir de Allah'tan korkmadan bizi tenkit ederler. Peki Resulullah'ın yolculukta hiç 4 rekat namazı 4 rekat kıldığına dair bir rivayet biliyor musunuz? Yok. Peki ayette niye onu açıklayan ayete bakmıyorsun? Allah demiyor mu ki işte bir yerde kısa özlü diğer tarafta açıklanır? Bunu bir Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet, hocam mezheplere atıfta bulunarak söyledi. Nitekim oraya gitmeye gerek yok. Günümüzde de aynı şeyi söyleyenler var. İşte bugün bunu Allah sana fazla kılıyorsun diye hesaba çekmez seni, seni azarlamaz ama ya yanlış yapıyor da eksik kılıyorsun, o zaman nasıl hesabını vereceksin seviyesine indirgeyenler
ya
var.
Böyle duygusal evet, şeylerle yani.
Aynen öyle.
İlim mi bu yani?
Oradaki feleysi aleyküm cünahun ifadesi.
O zaman günde 5 değil 10 vakit kıl. Evet. Ne zararın olur diye. Hadi evet. Bakalım. Evet. Yahu kardeşim Allah ne demişse onu yapsın. Sen Allah'ın kulusun. Allah'a laf mı öğreteceksin?
Evet, bizim bugün dersimiz işte Kur'an'a karşı yaklaşım tarzlarında görülen bir takım sıkıntılardı. Gerçekten de öyle. Şu son zamanlarda en çok muzdarip olduğumuz meselelerden bir tanesi bu. Sürekli altını çizdiğimiz, vurguladığımız bir şey var. Kur'an-ı Kerim'den ayet okumak demek Kur'an okumak anlamına gelmiyor. Hatta Kur'an-ı Kerim'e bakılırsa insanları dinle, Allah'la aldatmanın olmazsa olmazı ayetlerden hareketle bir rota çizmek. Onun için Kur'an-ı Kerim hep bu tehlikeye dikkat çekiyor. İnsanlar da bugün işte geçmişin yapmış olduğu hataları reddedip onun arkasına yaslanıp o konfordan hareketle kendilerinin de hata yapma lüksüne sahip olduğunu zannediyorlar. Geçmiş yanlış yapmış. Peki o zaman bütün yollar benim. Şimdi ben ne dersem o olacak. Aslında geçmiş de aynen böyle yapmış hocam. Geçmiş de bugün bunların yaptığını yani geçmişteki bizim eleştirdiğimiz insanlar ayet okumamışlar mı?
Tabii.
Onlar da ayet okumuşlar.
Zaten ilk kaynak, temel kaynak Kur'an diyorlar. Hepsi ittifak ediyor.
Bir ayetteki herhangi bir kısmı alıyor veya o ayeti bütün bağlantılarından kopartarak okuyor. Karşı tarafta zannediyor ki ya bak bu adam ayet okuyor, Kur'an'dan okuyor. Oysa ayet okumak demek Kur'an okumak demek değil. İşte bunun bir örneği olarak...
İstersen ben ona hemen aklıma geldi hemen bir örnek vereyim. Bu şeyden Fetih Suresi'nde var ya Hanefiler... Dinden dönenin öldürülmesi için delil aldıkları ayet. Yani şimdi bak dinden döneni öldürme diye bir kural koyacaklar. Çünkü milleti susturmak lazım. Ne gerek var yani? Öyle hürriyet olur mu? La ikrahe fiddin. Efendim dine girerken baskı yok, çıkarken var diyorlar. Tövbe estağfurullah. Evet 48. surede. Orada bak bu şurada meal istersen bul, açtın mı yok. Mealden şeyi okuyalım.
16. ayet.
16. ayet evet. Bakın şimdi şuradan ben mealden okuyayım. Bakın ki hiç dinden dönenle ilgili bir şey var mı? Diyanet'in mealden okuyacağım. Bedevilerin geri bırakılmalarına bırakılanlarına de ki siz güçlü, kuvvetli bir kavme karşı teslim oluncaya kadar savaşmaya çağrılacaksınız. Eğer itaat ederseniz Allah size güzel bir mükafat verir. Ama önceden döndüğünüz gibi yine dönerseniz Allah sizi elem dolu bir azaba uğratır. Dinden dönenin öldürülmesiyle ilgili bir şey gördünüz mü? Var mı? Bakın bu ayetten iki kelimeyi alıyorlar. Tugatilunehum müslimun Hanefilerin delil aldıkları. Efendim taktilunehum ev müslimun diyorlar. Ya Müslüman olurlar ya da öldürürsünüz. Tugatilune'yi değiştiriyorlar. Taktilune. Bağlamdan koparıyorlar. Ya kimin sözü? Mesela geçen de birisi geldi. Benim konuşmam bağlamdan koparmış. Şey efendim şey seferden farz namazlar iki rekattır demişim. Seferde kelimesini koparmışlar şeyden. Konuşmamdan farz namazlar iki rekattır olmuş. Yahu böyle yaparsanız ki herkese her şeyi söyletemez misiniz? Şimdi ayeti de öyle olmuyor. Bu defa kelimenin anlamını da değiştiriyorlar. Dinden dönen öldürür. Lan dinden dönenin asla öldürülmeyeceğine dair Allah'ın çok açık ayetleri var. Onları niye görmedin? Orayı karıştırma. Niye? Çünkü o kafaya takmış. Mutlaka ayeti kendi kötü emeline alet edecek. Ve maalesef bu yola girmeyen bir tane mezhep kalmamış. Ama şimdi tarihte bunu yaptılar diye şimdi niye yapıyorsunuz? Evet.
Evet. İşte dedik ki ayet okumak, Kur'an-ı Kerim okumak değildir. Kur'an-ı Kerim'de biraz önce hocamın derse başlarken atıfta bulunduğu bir usul, bir metot vardır ki Allah-u Teala zaman zaman buna kıraat, Kur'an'ı kıraat etmek, bazen ayetleri tilavet etmek olarak nitelendirilir. Bu bir usuldür. Bugün hocam insanların en fazla bu gibi şeylerde, tartışmalarda ortaya koydukları argüman şu oluyor. Diyorlar ki siz insanları Kur'an'a davet ediyorsunuz, Kur'an okuyun diyorsunuz. Kur'an okunduğunda bunu herkes anlayabilir. Bu konuda Allah hiç kimseye bu ihaleyi vermemiştir, ruhban sınıfı yoktur diyorsunuz. Dolayısıyla ben Kur'an'ı anlarım, bunun için de bir başkasının aklına, usulüne, şusuna, busuna ihtiyacım yoktur. Kaldı ki Allah sizin de biraz önce okuduğunuz türden ayetleri de dile getirerek her şeyi açıklamıştır. Kur'an kolay bir kitaptır, açık bir kitaptır. Siz bu işi niye kendi kafanıza göre zora sokuyorsunuz, bir takım usuller ortaya koyuyorsunuz, bu işi sadece biz yaparız demeye getiriyorsunuz diyorlar. Ancak bu tür insanlar hocam günlük hayatta bunun bu söylemin aslında ne kadar saçma sapan bir söylem olduğunu, ne kadar çocukça bir itiraz olduğunu her gün yaşadıkları tecrübelerle görebilirler. Şimdi şu salonda veya işte ekranları başında bizi izleyen insanların hepsinde bir cep telefonu var. Hepsi kullanıyor bugün. Akıllı telefon dediğimiz çoluk, çocuk, herkes kullanıyor. Herkes kendi ihtiyaçlarını onunla görüyor. Peki o telefonu parçalayıp bütün parçalarını ayırıp şu masaya, ben bunun hepsini hani askerde yaparlar ya, kullandığın silahı bir dakika içerisinde sök, ondan sonra tekrar toparla. Yapabiliyor musun bunu? Hangimiz yapabiliriz bunu? Hangimiz şu an ceplerimizde taşıdığımız telefonun devrelerini, bütün iç mekaniğini ortaya koyup bunu tekrar toparlayabiliriz? Yahut bozulduğunda... Yok,
ben yaparım. Hemen söyleyeyim. Şeyde, şimdi bu da bir kol saati var ya, rahmetli babam ben ilkokuldayken bana kol saati alıyordu. Açıyordum arkasını, bütün malzemelerini dışarı çıkarıyordum. Birçok şey artıyordu, fazla koymuşlar içerisine. Ondan sonra bakıyorum çalışmıyor. Götürüyordum saatçiye, bu artık çalışmaz diyordu. Babam da diyordu ki oğlum hani saat bozuldu. Bir tane daha alıyordu. Onu da öyle yapıyordu. Ondan sonra tamir etmemeye başladım. Saatler çalıştı.
Yine mesela herkes bugün dışarıda araba kullanıyor değil mi? Yani erkeği olsun, bayanı olsun, genci olsun, yaşlısı olsun. Herkes dışarıda trafikte araç kullanıyor. Hem de kullandıkları araçlar modern araçlar, bilgisayarlı araçlar. Ama neredeyse bu araç kullananların %90'ı, bırakın bu aracın motorunu, mekaniğini, elektronik eşyalarını, aparatlarını çözümlemeyi, tamir etmeyi, lastiği patladığında lastiğini bile tamir edemiyor, düzeltemiyor. Yani oradan o Kriko'yu alıp lastiğini bile değiştiremiyor, yol yardımını çağırıyor. Ve günlük hayatta siz herhangi bir şeyden istifade etmek ile o işin üretiminde bulunmayı, o işin tekniğine vakıf olmanın ne kadar farklı şeyler olduğunu bileceksiniz. Ama iş Allah'ın kitabına geldiğiniz zaman hepiniz usta olacaksınız. Böyle bir...
O kadar ayete rağmen.
Evet. Bir de Fatih Hocam, şimdi cep telefonları neyi çok güzel bir örnek oldu ama şimdi sökme takma falan dediniz. O gerçekten herkesin başarabileceği bir iş değil. Ama şu da var. Şimdi cep telefonlarının birçok uygulaması var. Birçok fonksiyonu var. Bugün cep telefonunun sadece küçük bir özelliği, onunla başka birini arayabiliyor olmanız lazım. Ama bunun yanında fotoğraf çekiyor. Kamera kaydı yapıyor, görüntü kaydı. İnternete giriyorsunuz. Bir sürü uygulaması var, değişik değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Bir fotoğraf programı bile, yani bir fotoğraf çekiyorsunuz, ona değişik şekil vermeler, renk vermeler, yok kontrast ayarları, yok şunlar bunlar, ters çevirme, döndürme, kesme, kırpma falan. Kaç kişi telefonun bütün bu uygulamalarını doğru düzgün kullanabiliyor?
Peki ben sana bir soru sorayım.
Yani o hadi fazlaca bir teknik. Veya yine ders müzakeresinde konuşurken Erdem Bey güzel bir şey söyledi. Şimdi çoğu zaman bir yerde tıkanırsınız telefon kullanırken, ya nasıl acaba burada bunu ne yapmak lazım falan diye. Çoğunlukla bakın herkes bunu etrafında gözlemlemiştir. Kimden yardım isteriz?
Çocuklardan.
Bak çocuklardan. Çünkü tableti, telefonu daha iyi kullanır onlar bize göre. Çünkü daha erken yaşta tanıştıkları için. Ya belli bir yaşın üstündeki birisinin cep telefonu kullanmasıyla bugün okul çağındaki çocukların kullanması arasında dağlar kadar fark var. Onun elinde daha çok fonksiyonlarını daha iyi kullanabilir. Nasıl döndürülür, nasıl kesilir, nasıl yapıştırılır, şunu bunu falan. Hiç gocunur muyuz ufak çocuğa danışmakta o konuda? Lan çocuk bu ne bilir diyen var mı?
Peki ben sana bir şey sorayım. Bir
kabul dakika. Ediliyor çocuğun daha iyi bileceği.
Bir şey sorayım bir de. Bu telefondan kaç kişiye telefon edebilirim?
Kaç kişiye edebilirsiniz?
Yani dünyada bundan ulaşamayacağım bir telefon var mı?
Yok.
Yok. Tamam aldım o zaman. Hiç rehbere falan gerek yok.
Nasıl olsa ararım ben herkese.
Nasıl olsa bütün telefonları arayabiliyorum. Evet. Peki telefon numarasını nasıl şey yapacağımı bilmiyorsam, o karşı tarafın numarasını bilmiyorsam, o zaman kaç kişiye telefon açabilirim?
Hiç kimseye.
Hiç kimseye. O zaman bu telefon, sadece bana telefon gelirse cevap veririm, o kadar. Öyle değil mi? Ya her şeyin bir usulü var, adabı var ya. Ya bir çayı demleyebilmek için usta olmak gerekir ya. Şu basit bir şey mi? Her şey öyledir. Her şey.
Ama işte hocam bunu söylerken çok alınanlar var bu söylemden.
Vallahi alınsınlar.
Yani deniyor ki kardeşim böyle demeyin. Niye? Siz çünkü böyle dediğiniz an siz sadece biliyorsunuz oluyor. Biz bilmiyoruz oluyor. Siz diyor bunu demek istiyorsunuz. Bak hiçbir zaman hani ben vakıf adına konuşuyorum tabii burada. Yanlışsa hocam düzeltecek zaten. Bu Kur'an'ı en iyi Süleymaniye Vakfı anlar. Bizden başka hiç kimse bunu bugüne kadar anlayamamıştır. Biz asla yanlış yapmayız çünkü biz ekibiz dediğimizi duydunuz mu?
Ya en çok biz hatalarımızı şey ilan yani? Etmiyoruz Yahya. Ya.
Hiç çekinmeden
etmeden. Bak şurayı yanlış anlamışız. Bak böyleymiş.
Ama Allah ne demiş bunu da söylemek de bizim görevimiz değil mi yani? Tamam Kur'an-ı Kerim'i tabii ki herkes okuyacak. Bak biz de diyoruz bırakın başka kitapları Kur'an-ı Kerim okuyun. Herkes anlayacak buna da eyvallah. Ama bu cep telefonu örneğinde olduğu gibi herkes kullanıyor da herkes bütün fonksiyonlarını biliyor mu? Herkes yani birikimi ölçüsünde, aldığı eğitim ölçüsünde yani ne kadarlıksanız o kadar Kur'an-ı Kerim anlayabiliyorsunuz. E bir de bunun ekip çalışması denilen usulü var. Bir de bilenleri de bir araya getirdiğiniz zaman ne oluyor? Ekstra bilgilere ulaşıyorsunuz. Bunu söylemek.
Allah'ın emri üstelik.
Ve Allah'ın emriyken sadece biz biliyoruz demek manasına mı geliyor? Siz de ekipler kurun işte. Siz de bir araya gelin. Daha fazla şeylerini anlayın. Tek okuduğunuz zaman anlayacağınız yerler farklıdır. Ama birlikte okuduğunuz zaman çeşitli dallarda uzmanlık yapan kişileri aranızda barındırdığınız zaman anlayacağınız şeyler çok farklıdır. Ama tabii ki yine herkes tek başına Kur'an-ı Kerim okusun, okumasın değil. Ama tek başına Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman yapacağınız yanlışlar neler olacak? Muhtemel yanlışlar. Biz biraz sonra bunların örneklerini vereceğiz işte. Dikkat çekmek istediğimiz nokta bu.
İşte siz Kur'an-ı Kerim'i evet. Çok güzel bir tabiat olarak düşünün. Tabiattaki her şey Allah'ın ayetidir.
Amin. İstifadeye açık mı?
Her şey. Herkesin istifade evet. Gidersin şuradan su içersin, şuradan temiz hava alırsın, şuradan güzel bir elma koparırsın, şuradan meyve yersin falan filan. Ama tutup da şu ağaçtan bir masa yapayım diye sen kendi bilgisizliğine rağmen şey yaparsan, ormanın bütün ağaçlarını kessen bir tane masa yapamazsın. Bu bir ustalık gerektir. Evet.
Hocam onu söylediniz de bugün herkesin bildiği çok meşhur bir mobilya, uluslararası mobilya ağı var. Türkiye'de de şubeleri var. İnsanlar gidiyorlar orada demonte ürünler alıyorlar. Bir sehpa alıyor, bir sehpa. Yani sehpa nedir ya? Dört ayağı üstünde de şeyi, rafı. Hocam onu kurmak için insanlar o ürünün içerisindeki kataloğu satır satır takip ederek onu kuruyor. Yani şöyle bir şey yine demiyor.
Kuramayıp
adam çağırıyor. Şöyle demiyor. Ya bu sehpadır kardeşim ya. Dört tane ayağı var bir tane de tablası var ya. Bu nedir? Yok. Üretici firma diyor ki kafana göre takılırsan bunu mahvedersin. Adım adım sana birinci adımda önce malzemeleri şuraya yığ diyor. Say diyor. Eksik var mı yok mu onu bir tespit et. Ondan sonra bak şu ayak buraya gelecek. Bu çıkıntı buraya oturacak. Bütün bu insanlar bunu hiç gocunmadan yapıyorlar. Burada hiçbir problem yok. Doğru yapılması gereken bu diyor. Ama iş Allah'ın kitabına gelince
herkes alıngan.
Herkes tanrılaşıyor.
Evet. Siz mi sadece anlıyorsunuz?
Evet.
İşte bunun bir örneğini ben kısaca vereceğim. Yani sadece bir ayet okumayla Kur'an'ı açıp mesela özellikle de meal, bir mealden hareketle nelerin olabileceğine dair birkaç dakikalık bir örnek vereceğim. Nisa suresinin 101. ayeti, 4. surenin 101. ayeti. Şimdi elimdeki meal şöyle demiş. Yeryüzünde sefere çıktığınız vakit kafirlerin size saldırmasından korkarsanız namazı kısaltmanızdan ötürü size bir günah yoktur. Şüphesiz kafirler sizin için apaçık bir düşmanınızdır. Şimdi bakınız, sadece bu ayeti aldık. Bir meal okudum ben elimdeki mealden. Şimdi bunu aldık, bunu burada bırakalım. Ne anlarız? Her şeyi anlayabiliriz. Şimdi yeryüzüne sefere çıkmak ne demek? Bunun içini doldurabiliriz. İstediğimiz gibi doldururuz. Herkes kafasına göre doldurur. Kafirlerin size saldırmasından korkmak ne demek? Bu şart ne anlama geliyor? Bu şart bugün geçerli mi? Mesela İstanbul'dan Ankara'ya yolculuk etmek burada kastedilen yolculuğun içine girer mi? Ben buradan oraya giderken kafirlerin bana saldırmasından korkuyor muyum? Bu şart var mı? Yok mu? Sonra namazı kısaltmanızdan ötürü bir günah yoktur ne demek? Yani kısaltmasam, tam kılsam olur mu? Ben uçağa biniyorum, güvenlik önlemleri, tam bir yolculuk yapıyorum. Şimdi bakınız, altını istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Birisi çıkıp bu ayeti okusa ve ondan sonra da dese ki evet ayeti okuduk. Şimdi Allah burada bizden neyi istiyor diyerek altını istediği gibi doldurabilir. Nitekim geçmişte böyle yapmışlar. Sadece bu ayeti almış. Demiş ki burada kafirlerin saldırmasından bahsediliyor. Böyle bir şarttan bahsediliyor. Nedir bu şart demişler. Uzun bu arkamızda gördüğümüz kitaplarda demişler ki bu o dönemdeki vakaya işarettir demişler. Ne demek? Bakın bu günümüz diliyle konuşursak ne demek? Tarihselciliktir. Bakın bu kitaplar tarihselcilik, hani modernite şu bu yeni zaman, böyle bir şey yok. İnsanlık tarihi kadar eski bir düşünce tavrı bu. Bunu söylemişler, demişler ki Muhammed Aleyhisselam döneminde tam bir kaos vardı Arap Yarımadası'nda. Sürekli bir savaş ortamı vardı, anarşi vardı. Allah Teala oradaki o durumu işaret etmek için bunu koydu. Biz bugün bunu okurken onu dikkate alacağız. Dolayısıyla Türkiye'de okurken bu ayeti böyle okumak zorunda değilsin. Nitekim bunu söylüyorlar. Öte taraftan diyorlar ki günah yoktur, herhangi bir günah yoktur. Şimdi geçmiştekiler demişler ki ya herhangi bir günah yoktursa bu bir ruhsat ifade eder. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de feleyse aleyküm cünahun ifadesi genelde ruhsatı ifade eden şeylerde kullanılır. Ruhsat demek istersen yaparsın, istersen yapmazsın. Nitekim mezheplerin çoğu demişler ki namazların yolculukta kısaltılması ruhsattır. 4'te kılarsın, 2'de kılarsın. Bakın istediğiniz gibi doldurabilirsiniz altını. Geçmiştekiler
bugün için de Fatih Hocam mesela elimizdeki meal, bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çıkardığı meal. Okumadan şunu sorayım ben. Türkçe olarak, yani Türkçe bizim anladığımız dil yani. Sefere çıkmak ne demek Türkçe?
Savaşa çıkmak değil mi?
Yani bizim dilimizde birinci olarak anladığımız budur. Sefere çıkmak. Şimdi yeryüzünde sefere çıktığınız zaman bir Türk okuyucusu bunu anladığı zaman aklına ne gelecek? Yani ordu, savaş, sefer, yolculuk birleştirin. Savaşa çıkmak olarak anlaşılıyor. O yüzden bugüne taşısalar bile diyorlar ki tamam bu ayet bugün için de geçerli olabilir ama şartı ne?
Savaş.
Savaş yolculuğu olması.
Öyle de diyorlar. Değil mi? Tabii öyle.
Yani dolayısıyla diyor savaş yolculuğu değil. İstanbul'dan Ankara'ya sen gezmeye gidiyorsun. İşin var, gücün var, ne bileyim bir programın var. Düğüne gidiyorsun, geleceksin. Sen diyor sefere çıkmadığın için bu ayetin zaten muhatabı değilsin. Dolayısıyla namazlarını kısaltamazsın. O ruhsatı falan sen asla zaten kullanamazsın. Bunun mutlaka savaş yolculuğu olması lazım. Evet. Öyle anlaşılmaz mı mealden okuduğumuz
öyle
zaman?
Bakın bir ayet okuduk. Hani diyorlar ya işte okurum, anlarım. Benim anladığım odur. Bakın okuduk. Altını istediğin gibi doldurabilirsin.
Kaç farklı şekilde anladık.
Şimdi geçmişi reddediyorlar ya. Yani bugün Kur'an'a yaklaşan insanları asıl şey yapan, onları motive eden şey geçmişin hataları. Şimdi geçmişin yaptığı hatayı aynısını bugün sen de yapıyorsun. Onlar da öyle demiş. Oysa bakınız Kur'an'ın bir anlama usulü var, metodu var. Tıpkı biraz önce işte telefonda, bilgisayarda, arabada veya bir mobilyanın montesinde o montajında olduğu gibi her şeyin bir usulü, adabı var. Yolda yürürken bile insan ne şekilde yürümesinin bir usulünü bilir. Yoksa ikide bir başkasıyla çarpışırsınız. Şimdi Allah-u Teala, biraz önce hocam atıfta bulundu, Kur'an'ı açıklamayı Allah-u Teala kendi üzerine almış. Bunun bütün kavramlarını, metodunu detaylı bir şekilde anlatmış. Nedir bu? En basit ifadeyle bir ayeti okuduğumuz zaman o ayeti detaylandıran, Kur'ani terimle tafsil eden, açıklayan başka ayetleri biz ortaya koymalı. Yani o konuyla ilgili anlam kümesini oluşturmalıyız. Bu bazen o ayetin çok uzağında, bir başka surenin herhangi bir ayetinde olabileceği gibi bazen de o ayetin bir öncesi, bir sonrası, iki gerisi, üç sonrası olabilir. Mesela burada ayeti devam ettiğimizde, yani Nisa suresinin 102. ayetini okuduğumuzda Allah-u Teala biraz önce söylediğimiz altını doldurulan, o altı doldurulan dolgu malzemelerinin hiçbirinin bir anlam ifade etmediğini, bunların hepsinin tırnak içerisinde söylüyorum lakırtı olduğunu ve çöpe atılması gereken malzeme olduğunu söyleyecek. Ve hiç kimseye bu konuda yetki vermediğini göstermiş olacak. Şimdi o zaman 101. ayeti bir tekrar okuyalım. Yolculuğa çıktığınızda kafirlerin size saldırı yapmasından korkarsanız, o namazı, bakınız es-salat ifadesi geçiyor. O namazı, yani hangi namaz? Biraz sonra göreceğiz. Yolculuktaki o namazı kısaltmanızda bir günah yoktur.
Zaten bak, yolculuktasın. Yolculukta kılacağın namaz hangi namaz olur? Yolcunun kıldığı namaz olur. Tabii. Ve mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de hayatı boyunca ashabında bütün şeyde yolculukta kıldıkları namaz belli. Ve burada enteresan, yani mesela Fatih Hoca söyledi. Hanefi mezhebi konuyla ilgili ayetlere bakmamış ama en azından hadislere bakmış. Doğru bir sonuca varmış. Yani hiç olmazsa o rivayeti almış. Evet, Şafii mezhebi ayete yanlış anlam vermiş. Böyle cımbız da almış. Yok efendim, istersen yaparsın, istersen yapmasın diyerek yanlış bir fetvaya ulaşmış. Ama bugünküler geçmişi de tamamen reddediyorlar. Evet. Kur'an-ı Kerim'deki ayet bağlamlarına bırakıyorlar. Bir ayeti diğer ayete açıklaması falan hiç umurlarında değil. Çıkıp kendi kafalarına göre din uyduruyorlar. Evet.
Ha, şimdi demek ki o namazı kılmanızda, kısaltmanızda bir günah yoktur diyor. Yani burada bir ruhsat olduğu çok açık. Ama bu ruhsat hangi konuda? Yani bizim kısaltmamızda herhangi bir günahın olmadığı, bize bu konuda bir ruhsat tanınan o namaz hangi namaz? 102. ayeti okuduğumuzda her şey açığa çıkıyor. Mealen şöyle, içlerinde olur da onlar için o namazı tam kılarsan, onların bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar ve silahlarını kuşansınlar.
Peki niye tam kılarsan diyor?
Ruhsat kullanacak veya
kullanmayacak. Ruhsat, yani günah yoktur dedi ya.
Evet. Demek ki biri kullanacak.
Günah yoktur dediyse ister kısaltırsın ister kısaltmasın.
Hocam o günahı yoktur ifadesinin ne olduğunu anlatıyor işte.
Anlatıyor. Bak ne dedi Allah? Bir yerde kısa özü geçerim, diğer yerde ayrıntı evet, veririm dedi.
Ayrıntı geliyor.
Ya Allah aşkına, ya bu iki ayet arasında, peki sen bu konuda yazı yazdın. İki ayet arasında irtibatı kuran var mı?
Yok hocam, öyle bir irtibat yok.
Ya Arap dili açısından irtibat olmaması imkan yok. Bak diyor, فَاَقَمْتَ لَهُمْ اَصْصَلَاتَ diyor. Evet. O namaz, biraz önceki ayetteki namazı tam kıldırırsan onlara. Onlar için sen tam kılarsan. Demek ki az önce kısaltmanıza günah yoktur dedi ya. O zaman tam kılarsın da, noksan da, eksik de, azaltırsın da. Şimdi onun usulünü anlatıyor.
Yani Muhammed Aleyhisselam'ın örnekliğinde ruhsatı kullanmayanın da kullananın da örneğini söylüyor.
Her şeyini veriyor Allah.
Neyi öğreneceğiz ama bu ayette? Kısaltılan, ya kısaltılmadan kılınırsa kaç rekat?
Tabii.
Evet. Ruhsat kullanıp kısaltılırsa kaç rekat olacağını öğreneceğiz şimdi.
Kısaltılan o namaz hangi
namaz? Onu öğreneceğiz şimdi.
Yolcular için.
Acaba 4'ten 2'yi mi anlayacağız?
Evet.
Seninle
evet,
beraber
dediği doğru. Yani 4'ten 2'ye mi düştü? Evet,
tabii. Evet. Onu anlayacağız.
Yoksa düşmeyecek mi?
Evet. Zaten asıl yanlış anlamı o yani 4 olarak şey yapıyorlar. Ondan sonra bildiğimiz o 4 rekatın kısaltılmasında, yani 2 rekat kılınmasında günah var mı yok mu? Ruhsat mı değil mi? Mesela oysa zaten iki rekat olan namazın kısaltılması anlatılıyor. Yani yolculukta zaten iki rekat olan namazın bir rekata indirilmesinden bahsediliyor ki biz bu iki ayeti beraber okuduğumuzda zaten yolculukta kılınması gereken namazın iki rekat olduğunu görüyoruz.
Kısaltma olmadan. Kısaltma
akşam olmazı dışında tabii. Evet.
Secdeyi yaptıktan sonra etrafa çekilsinler. Bu defa namazı kılmamış diğer Taif'e gelsin seninle namazı kılsınlar. Tedbirlerini alsınlar. Silahlarını kuşatsınlar. Bakınız Muhammed Aleyhisselam'ın arkasında bir grup kaç rekat namaz kıldı?
Bir rekat.
Bir rekat.
Secdeden bu bir
rekat, bu bir rekat kılanlara...
Secdeleri yaptıkları zaman bir rekat oluyor. Tahiyyat yok.
Yok.
Bak başlıyorlar. Allah, Resulullah şunu şurada... Allahu Ekber diyor, namaza başlıyor. O kısaltmayacak. Ama arkada düşman var. Tabii ki korunaklı bir yerde tabii ki namaz kılıyorlar. Müslümanlar iki gruba ayrılıyor. Bir grup düşmanın karşısında. Ama iki tarafta Resulun arkasında namaz kılmış olmanın zevkini yaşamak istiyorlar. Allahu Ekber diyor, başlıyor. Birinci rekat secdelerini yaptığı zaman birinci rekatın kaç rekat kılmış olur?
Bir rekat.
Onlar Resulullah onlar kalkıp devam ya. Ediyor. Onlar gitsin o bir rekatı diyor. Kılınca tahiyyat falan yok. Cepheye gidiyorlar. Oradakiler geliyor Resulullah'ın
şimdi
arkasına.
Şimdi tam buradaki ifade hocam. Vel te'ti taifetün ukra lem yusallu ifadesi. Yani bu bir rekat kılanlar çekiyorlar gidiyorlar secdeden sonra. Allah-u Teala diğerlerine hiç kılmamış olanlara diyor ki namaz kılmamış olanlar. O halde bir
onlar
rekat
kılmamışsa
bir rekat kılanlar namazını kılmış olanlar.
Bak tekrar edeyim. Diyor ki Allah o bir rekat kılıyorlar ya onlar diyor gitsinler.
Namaz kılmayanlar gelsin.
Bir defa namaz kılmamış olanlar gelsinler.
Demek ki o gidenler.
Bunlar gitti. Mesela şimdi burada yemek koydum millet geldi gidiyor dışarıda bir grup var. Yemek yememiş olanlar gelin. Bunlar gidiyor. Ne demektir buradakiler? Yemediler bunlar. Yediler. Orada da diyor işte bunlar bir rekattan sonra gitsinler, kılmamış olanlar gelsin. Yani orada bunlar nöbeti devralacaklar, arkasından öbürü gelecek.
Evet. İşte bu defa namazı kılmamış diğer taife gelsin, seninle namaz kılsınlar, yine tedbirli olsunlar ve silahlarını kuşansınlar. Niçin? Çünkü kafirler ister ki silahlarınızdan ve eşyanızdan uzak kalasınız da üzerinize ani bir baskın yapsınlar. Yağmurdan zarar görür veya hasta olursanız silahlarınızı bir yere koymanızda bir günah yoktur. Ama tedbiri elden bırakmayın. Allah o kafirlere küçük düşürücü bir azap hazırlamıştır.
Yani namaz kılarken de silahlarınız yanınızda olsun ama çamur var, şey var yanımızda olması olmuyor. O zaman yanınıza bir kenara koyabilirsiniz. Bir de burada çok önemli bir husus var. Mesela akşam namazını kılıyor olabilirler evet. Bunlar. İlk grup bir rekat kılacak, diğeri seninle beraber diğer de iki rekat kılacak evet. Resulullah. O kadar. İkisi de namazını kılmış olacak.
Ama rekat sayısı çıktı mı şimdi buradan?
Evet.
Çıktı. Şimdi bir rekat.
Her bir taife, her bir grup birer rekat namaz kıldı. Dolayısıyla bunlar ruhsatı kullanarak namazı kısalttılar. Hangi namazı kısalttılar?
Yolculuktaki
zaten
namazı.
Zaten yolculukta iki rekat olan namazı kısalttılar. Muhammed Aleyhisselam kısalttı mı? Hayır, o tam kıldı, ruhsatı kullanmadı.
Kaç rekat kıldı?
İki rekat kıldı. İki rekat yolculukta namazı tam kılmak anlamına geliyor.
O kadar.
Yani namazı kısaltmak yolculuktaki şeyi değil. Zaten iki rekat olan namazı değil. Dört rekat olanı değil. Yolculukta iki rekat olan namazı kısaltmaktır. Nisa suresinin 101. ayetinde anlatılan namaz.
Peki Allah burada sen... İki rekat kılan Resulullah için tam kıldı diyor da, diyorsa, efendim dört kılsa ne olur diyen kişi Allah'ı mı kafa tutmuş oluyor yoksa?
Ya hocam inanılır gibi değil ya. Hakkı tam bunu söylüyorlar ya.
Benzer bir şey diğer namazlar için de söylenir hocam. Şimdi sabah namazı iki rekat, öğle, ikindi, yatsı dört rekat, şimdi akşam üç rekat. Diyebilir miyiz ki ya namaz ya iki olur ya dört olur? İşte üç de ne demek? Bunu gelin ya dörde bağlayalım, akşamı da dört kılalım. Kılsak fazladan olur mu?
Olur mu işte? Olur yani mu?
Müdahale şansımız var mı? Sabahı dört yapabilir miyiz? Yani üç tane dört var orada. Akşama bir tane ekler dört yaparız, o kolay. Sabaha peki iki tane ekleyip dört yapabilecek miyiz?
Kolay değil ki. Allah
ya yok öyle bir şey yani. Allah sabah ikidir, mi? Akşam üç, geri kalanı dört. Burada bizim fazla yapalım göz çıkarmaz. Nafile namaz göz çıkarmaz. Ama farzda 4'ü sen 5, 6 yapamayacağın gibi 2'yi 3, 3'ü de 4 yapamazsın demektir.
Ya işte biraz önce bir şey dinledik de onu söylüyor. Yolculukta sünnetleri kılıyorsun, farzı kılmıyorsun, yarım kılıyorsun. Niye kılmıyorsun diyor. Yani oradan bir kıyaslama yapıyor.
Ya halbuki bu şunda da hep ittifak ederler. İbadet konularında
kıyas olmaz. O zaman bu 101. ayetteki olan şöyle oldu. Yine bu İstanbul Ankara örneğini verirsek. Şimdi normal şartlar altında düşman korkusu falan yok.
Yok.
Türkiye ortamını düşünelim. İstanbul'dan Ankara'ya giden kişi namazlarını kısaltacak mı?
Evet. Hayır. İki kılacak.
Ha, kısaltmayacak.
Zaten tam iki
kısaltmayacak demek, evet. Ama iki kılacak i̇ki kısaltmadan. Kılacak, evet. Ne zaman kısaltabilir? Oldu ki Allah muhafaza buyursun. Düşman çıktı karşısına. Bir o durumda da o durumda da kısaltabilir de kısaltmayabilir de. Kısaltmak da zorunlu değil. O durumda kısaltmak evet. isterse 2'yi 1'e düşebilir. Evet. İşte kısaltma bu durumda ancak söz konusu. Evet. Ama normal şartlar altında biz mesela şu an Türkiye ortamında İstanbul, Ankara, İstanbul, İzmir, İstanbul, Bursa neyse artık il dışı yapılan tüm yolculuklarda namazı kısaltamayız ama 2 kılarız akşam hariç.
Peki bu ne demek? Kısaltamayız ama 2 kılarız.
Demek ki onun tamı 2 rekat.
Tamam, tabii.
Yolculuktaki akşam tam 3. 2 rekat. Evet. Ya yolculukta biz namazı kısaltmıyoruz. Hı. Yolculukta Allah bizden 4 rekatlı namazları 2 kılmamızı istiyor. İşte ayet çok açık.
İşte burada kısaltmanızda günah yoktur dediği namaz düşman korkusu altında 2'den 1'e düşürülebilecek olan namazdır.
Kaldı ki bu konuda da Resulullah'ın uygulamaları
var. Şeyde, hatta sözü var. Mesela Buhari'de geçen bir rivayet var. Yolcunun namazı Nebi'nin diliyle kısaltmaksızın 2 rekattır.
Buyurun tamam. Şimdi.
Hiç kısaltma olmadan.
Bir de tutarlar bize efendim hadis düşmanı derler. Ya kardeşim kusura bakmayın da hani lan ne Kur'an'a bakarsınız ne Resulullah'ın uygulamasına bakarsınız. Yani peki siz nesiniz öyleyse? Lan bizim yani her derste söylüyoruz hemen hemen. Ya bu herhangi bir konuda bu mezheplerin hepsi bir araya gelsin. Kullandıkları hadisleri ortaya koysunlar. Bir de bize bakın. Ya ayeti kullanamayan hadisi kullanabilir mi? İki tane yan yana olan ayet, biri diğerini açıklayan ayetin birini diğerinden koparmışsın. Bütün mezhepler böyle yapmış. Ondan sonra tutuyorsun. Zaten bugünküler de Allah iyice şeyden çıkmışlar. Onlar hiç olmazsa uygulamaya bakıyorlar. Geçmişin uygulamasına bakıyorlar. En azından orada yine doğru yaptıkları şeyler oluyor. Evet. Peki şimdi bir de şey var.
Bir örnek de ben vereyim.
Mesela biliyorsunuz şimdi işin bir de cebi ilgilendiren tarafı var. Efendim yiyecek içeceklerde de bir sürü helallar halamlar ortaya konur. İşte falancanın kestiği yenir, filancanın kestiği yenmez. Şimdi oradan da mesela Kur'an-ı Kerim'deki meale bakanlar ne yapacaklar? Şimdi Yahya'dan dinleyelim.
Evet bu hocamın işaret ettiği mesele bu helal gıda meselesi. Günümüzde her geçen gün trendi oldukça yükselen bir mesele. Öyle şeyler oldu ki artık iş tamamen şeye indirgeniyor. Para meselesine. Çünkü sertifika kime verecekler, kime vermeyecekler. Bu sertifikalar da Allah rızası için verilmiyor. Belli bir bedel karşılığı ancak veriliyor.
Helal su var ya, helal evet, su. Suyun üzerine yani. Helal diye tövbe estağfurullah. Evet. Yani bu iyice çığırından çıktı bu iş. Evet. Zamanında biliyorsunuz bize geldiler, işte biz birlikte çalışalım, biz kesinlikle dedik. Böyle bir şey de olmaz. Çünkü bu Allah'ın dinini kullanarak para kazanmaktır. Biz böyle bir şeyde asla bulunmayız dedik.
Evet. Evet. Şimdi insanlar vahiyden koptukları zaman her konuda, hayatın her alanında kendileri bağımsız olarak Allah'tan hüküm koymaya başlarlar. Kur'an-ı Kerim yani Fatiha'sından Nas'ına kadar bunun sayısız örnekleriyle dolu. İnsan hani Alak suresinde diyor ya innel insane leyatga en ra'ahu istagna. İnsan kendine yeter gördüğü an azar. Bu yapıda yaratılmış bir varlık. O yüzden vahiyden koptuğu an hayatın her alanına hüküm koymaya başlıyor. Şimdi bu yiyecekler konusuyla ilgili olarak da Allah... Şimdi
bunlar vahiyden kopmuyorlar. Vahiy koparıyorlar. Kendi evet. Kendileri için alıyorlar. Oradan bir parça alıyorlar.
Bu Kur'an-ı Kerim'in iniş döneminde cahiliye Araplarının, Mekke müşriklerinin yiyeceklerle ilgili bir takım uygulamalarından bahsediyor. Diyor ki bu En'am suresinin 136, 138, 139. ayetlerinde anlatılıyor. Onlar bu hayvan, bazı hayvan türleriyle ve işte ekip biçtikleri ürünlerle alakalı bir takım helaller haramlar belirlemişler. Kendi kafalarına göre. Üstelik de daha sonra bunu Allah'a isnat ediyorlar. Diyorlar ki bize Allah böyle emretti biz ne yapalım. İşte En'am suresinin 138. ayetinde anlatılıyor. Diyor ki وَقَالُوا هَذِهِ اَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ. Diyorlar ki kendileri bir takım hayvanlar belirlemişler. Koyun, keçir, sığır ve deve ki bunlara En'am deniyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in 6. suresinin adı zaten bu. En'am suresi. Koyun, keçir, sığır ve deve. Onlar kurbanlık olarak kesilebilen hayvanlar biliyorsunuz. Diyorlar ki şu özel belirledikleri bazı vasıflarla vasıflandırdıkları hayvanlara diyorlar ki bu hayvanlar ve bu ekinler hecrun, dokunulmazdır, kutsaldır bunlar. Ne demek o? La yat'amuha illa men neşa. Bizamim. Yani kendi iddialarına göre diyorlar ki yani bunu herkes yiyemez. Onu sadece belirli başlı insanlar yiyebilir. Öyle herkes dokunamaz bunlara. Bunlar kutsal. Bak kendi başlarına hüküm koydular. Ve en'amun hurrime zuhuruha. Bir başka onların haricinde ikinci bir grup olarak şu en'am da yani şu kurbanlık hayvanlar da hurrimet zuhuruha. Bunların da diyorlar sırtları haram kılınmış. Ne demek sırtı haram kılınmış? Hani sırtını mı yemiyorlar? Hayır. Diyor ki canlıyken bu üstüne binilmez. Yük falan yükletilmez bu hayvanlar. Kutsal hayvanlar ya. Bunlar başıboş salıverilecekler. Etrafta şehirde dolaşsın, yesinler, içsinler falan. Kutsal çünkü. Bir üçüncü grup olarak da ve en'amun la yezkurun esmallahi aleyha. Bir grup en'am da var ki yine kurbanlık hayvanlar. Onların da üzerine keserken bu hayvanları özellikle Allah'ın adını anmıyorlar. Özellikle anmıyorlar. İftira en aleyhi ve bunu Allah'a iftira ederek yapıyorlar. Diyorlar ki Allah böyle dedi.
Peki burada bir şey var. Bak Mekkeli müşrikler sadece bir çeşit tür, hayvana.
Evet.
Belli hayvana besmele yani, çekmiyorlar.
Onun dışında?
Ondakiler sadece şuna çekmiyorlar. Hı. Allah'a iftira ederek.
Demek ki
o zaman demek ki ne? Demek ki Mekkeliler hayvan keserken Bismillah'la kesiyorlarmış. Bu ayet anlaşıkça anlaşılmıyor. Evet. Bak sadece bir grubuna besmele çekmezler diyor Allah.
Evet.
Evet.
Ve bunu da Allah'a mal ediyorlar. Bunlar da hangileri? Bunlar da bu Mekke müşriklerinin Allah'a daha çok yaklaşmak için aracı olarak tutundukları putlar. İşte yani Allah'ın kızları diyorlar meleklere, şunlar bunlar falan. Onlara yaklaşmak için kurban kestikleri ve hangi puta kesiyorsa onun adını andıkları hayvanlar. Diyorlar ki ya biz normalde Allah'a kesiyoruz bu hayvanları Allah'ın adını anarak. İyi de şimdi ben Lat putuna kurban keseceksem hiç Allah'ın adı anılır mı? Allah'a ayıp olur bu bir defa. O yüzden Lat'ın adıyla. Uzza'yı keseceksem Uzza'nın adıyla. Menat'a keseceksem Menat'ın adıyla. Öyle der, öyle keserler. Ama puta kesmeyecekse yemek için kesecek, satmak için kesecek, normal bir ibadeti yerine getirmek için, kurban için kesecek. O zaman Allah'ın adını anıyor. Allah'la ilgili çünkü o manada bir problem yok.
Ayet gayet açık yani o konuda.
Ondan sonra 139. ayette de diyor ki وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِي الْاَنْعَامِ. Daha devam ediyor. Diyorlar ki şu hayvanlar, şu en'am var ya, gebe hayvanlar, bunların şu an karınlarında bulunan yavrular da خَالِسَةٌ لِذُكُورِنَا. Sadece diyorlar erkeklere helal. Bu doğsun bu yavru sadece erkekler yiyebilir. Ve muharramun ala ezvacina. Eşlerimiz yiyemez. Kadınlar yiyemez diyorlar bunda. Sadece erkekler biz. Ha ne zaman yer kadınlar? Ve yekün meyteten. Hayvan ölü doğum yaparsa. Fehum fihi şurake. O zaman onlar da yiyebilirler diye. Böylece ölmüş hayvanın da yenildiğini onlardan anlıyoruz. İşte bütün bunlara cevaben Allah Teala En'am suresinin 145. ayetini indiriyor. Diyor ki kul Resulullah'a de ki La ecidu fima uhiye ileyye muharraman ala ta'imin yat'amuh. Ben bana yapılan vahide yiyen bir kimseye yemesi haram bir şey bulamıyorum sizin bu dedikleriniz arasında. Yok bu erkeklere helal, kadınlara haram, yok bunun sırtı haram, yok buna şöyle, yok buna böyle falan. Hayır. Bunların hiçbiri yok. Bulamıyorum. İlla ancak şunlar hariç. Şimdi sayılacak olanlar Allah'ın kesin olarak yasakladıkları. Ne o? En yekûne meyteten. Bir hayvan ki ölmüş. Yani kendiliğinden ölmüş. Kesilmeden ölmüşse o hayvan haramdır. Onu biz yiyemeyiz. Evdemen mesfuhan yahut da akmış akıtılmış kan. Yani hayvan ister canlıyken isterse kesim esnasında ondan dışarı akan boşalan kan da insan gıda maddesi olarak kullanılamaz. Evlehme hinzirin ve bir de domuz eti. Bu da insan gıdası olarak kullanılamaz. Dördüncü olarak da evfiskan uhille li gayrillahi bihi. Ve bir de fasıklık yapılarak Allah'tan başkasının adı anılan hayvanlar.
Ne oldu orada? Şimdi dört, bak, dört tane hayvan.
Bundan başkasını bulamıyorum ne demek? Bu yani, dörtten başka yani
burada besmele şartı yok. Var mı orada?
Şimdi ne? Bir daha sayalım hocam. Kendiliğinden ölmüş hayvan.
Bak, kendi. Bak bundan başka hayvan bulamıyorum.
Bulamıyorum diyor. Diyecek. Dedirttiriyor Allah yani. İki.
Emrediyor yani.
Akıtılmış kan. Üç. Evet. Domuz eti. Dört. Fasıklık yapılarak Allah'tan başkasının adı anılan hayvan. Yani işte Bismillati, Bismil'uzza, Bismil'menat veya neyse artık Allah'tan başkasının adını anıyor. Diyor ki bu onun adına kurban ediliyor dedikleri hayvanlar. Bundan başka bir haram bulamıyorum de onlara.
Peki bak ben de sana şey yapayım. Şimdi o Diyanet'in meali değil mi?
Evet.
Ben de sana şu aynı sure, yani Enam suresi.
Şimdi ona bağlayacağız.
Tamam, ben şimdi sana bir okuyayım. Evet. Şimdi sen o mealden yana ol da savunmaya çalış yani meseleyi. Şimdi bak o 145. ayette ne dedi?
Bu dörtten başka haram bulamıyorum.
Bulamıyorum de diye Allah emretti. Bu Kur'an-ı Kerim Allah indirdi mi? Bak aynı sure. Aynı surenin 121. ayetinde Diyanet'in verdiği meali okuyorum. Üzerine Allah adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Ne oldu şimdi bu? Hani bulamıyorum diyordu.
Unutmuş haşa 121. ayeti. Allah indirdi. Unutmuş. Allah 121. ayeti indirdiğini unutmuş. Çünkü 145'te de ki bundan başka yok de onlara diyor. Ama 121'e dönünce böyle bir mealle karşılaşıyorsunuz.
Bu sadece Diyanet mealinde değil ki tefsirlerde de öyle biliyorsun.
Şimdi dedik ya sadece bir ayetle ve hatta yine birçok kişinin alındığı bir husus var. Diyoruz ki bazı şeyleri anlayabilmek için siz ne kadar istemiyorsanız da öyle yapsanız da böyle yapsanız da birazcık Arapça bilme gerekiyor.
Birazcık değil. Allah gerekiyor bunu emrediyor. Yani. Bir kere niye? Bir lisanın Arabi gibi mubin diyor. Açık Arapça.
Şimdi bu meal değil mi? Bu meal olduğu için okuduğumuzu zannetmeyin ki Allah harbiden böyle diyor. Bak, üzerine Allah adı anılmayan hayvandan yemeyin. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır.
Bakın, ne o anladınız? O hayvandan yiyorsun fasıklık oluyor.
Fasıklık ne demek peki?
Yoldan
çıkmışsın demektir.
Bak, peki, haramdırdan daha ağır daha değil mi?
Daha öte bir yasak.
O hayvan o besmele çekilmeden kesilmiş bir hayvanı yersen fasık olursun. Hatta istersen devamını da oku.
Tamam, şimdi biraz sonra okuyacağım. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvanlardan yemeyin. Bunun doğal sonucu nedir? Hayvan kesiminde besmele nedir? Şarttır. Besmelesiz kesilmişse o hayvanı yemek nedir?
Fasıklıktır. Yoldan çıkma.
Bunu kesip şimdi şeyde yayarlarsan dedin ya besmelesiz kesilmez
de
bunu
başını sonunu kesseler ben de demiş oldum şimdi. Doğru. Çünkü arada onların sözünü aktarırken aynı cümleleri kullandım. Peki mealden okudum ben şimdi. Hani diyorlar ya Kur'an'ı anlamak için Arapça bilmeye mi gerek var? Tamam. Mealden de anlaşılır ama dedik ya bir yere kadar. Bak telefon örneğini yine vermiştik. Şimdi ekstra uygulamalar geldi. O özelliğini nasıl kullanacaksın? Allah böyle demiyor. Hadi bakalım ne diyeceksiniz? Allah böyle demiyor bu ayette. Ama öyle okuyorsunuz mealde. Üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvandan yemeyin. Çünkü bu bir fısktır. Yanlış bu meal.
E peki şimdi ikisi birbirine zıt.
Bunun yanlış olduğunu anlamak için neye gerek var? Birinci manada. Ayetin mealini Arapçasıyla karşılaştırmaya gerek var.
Yok, bir
kere... Bilmezsek insan Arapçayı bu manada kuralı bu yanlışlığı fark edebilir mi? En fazla şöyle fark edebilir. Diğer ayetlerle karşılaştığında der ki ya burada bir çelişki var.
Çelişki var dedikten sonra ne yapar?
Ondan sonra çıkamıyorsa işin içinden diyecek ki bu çelişiyor o zaman bu ayetler birbirine.
Vallahi ondan sonra gidip hocasına sorduğu zaman ne diyecek? Sus. Fasık diyecek. Sus.
Halbuki Kur'an'a göre çelişki varsa bu Allah'ın kitabının meali olamaz.
Olamaz. Yani
zaten kitap da denmez diyorlar.
Evet doğru. Hitap değil mi?
Hitap diyorlar. Ne hitap diyorlar? Çünkü o zaman belli bir olay içinmiş. Neyle karıştırıyorsunuz? Tabii. İşin içinden çıkamayınca böyle sağa sola topu tacı atıyorlar. Evet.
Ve işin parasal kısmından bahsetmiştik. O ne? İşte adam diyor ki kardeşim niye bana kızıyorsunuz? Allah 121. ayette besmeleyi şart koşmuş. Biz de besmelesiz kesim yapan firmalara sertifika vermiyoruz.
Evet. Bu kadar basit.
Bırak. diyelim ki otomatik kesim yapılıyor. İşte özellikle kanatlı hayvanların kesiminde bir saat içinde 8400-8500 taneye yakın makine hayvan kesebiliyor. Öyle diyor. Sadece makineyi ilk sabah çalıştırırken bismillah demek de yetmez. Her bir hayvanın üzerine tek tek besmele çektiklerini görmezsek bunlara yine sertifika vermeyiz. O yüzden bırakın diyor otomatik otomatik kesimi. Her bir hayvan tek tek insan tarafından bismillah bismillah bismillah bismillah diyerek kesilecek. 8400 hayvanı insan bir saatte nasıl kesecek bu durumda? Olmayacağı için diyor ki tamam biz de sertifika vermiyoruz. Yok canım biz haram demiyoruz ona diyor. Ya sertifika vermiyorsan ne görüyorsun sen onu?
Haram.
Haram görüyorsun ki vermiyorsun bu sertifikayı.
Helal değil diyorsun.
Helal yani. Değil demek ne demek? Peki ben ne dedim üstüne basa basa? Allah böyle demiyor ama meal böyle diyor. Peki Allah ne diyor burada? İşte burada birazcık Arapça bilgisine ihtiyaç var. Bakın.
Birazcık değil.
Arap dili kuralına göre.
Birazcık değil.
Evet. Ve la te'kulû mimmâ lem yuzker ismullâhi aleyhi ve innehu lefisk tam bir cümledir. Burada tercüme edildiği gibi üzerine Allah'ın adı anılmayan hayvandan yemeyin nokta. İkinci bir cümle. Çünkü bu şekilde davranış fasıklıktır şeklinde iki cümle değildir.
لِأَنَّهُ فِسْكُ diyor yani.
Doğrusu nedir? Buradaki وَاِنَّهُ لَفِسْكُ cümlesi hal cümlesidir. Oradaki vav, vav-ı haliye denilen cümleyi hal durumuna. Yani geçen günkü Susem dersinde de aynı örneği vermiştim. Ali sınıfa koşarak girdi. Nasıl girdi? Koşarak, işte durumunu belirtiyor. Zarf diyor, deniliyor Türkçe'de. İşte onun Arapçadaki hali. Fasıklık yapılarak Allah'ın adı anılmamış olandan yemeyin diyor Allah.
O zaman
cümle nasıl değişiyor fark ettiniz mi şimdi?
Şimdi az önce
üzerine Allah'ın neydi? Adı anılmayandan yemeyin. Çünkü bu bir fasıklıktır değil Arapçada. Fasıklık yapılarak Allah'ın adı anılmamış olandan yemeyin. Peki bu fasıklık yapılma eylemi, o durum, o hal nerede açıklanıyor? Biraz önce okuduğumuz 145. ayette işte aynı kelime kullanılarak. Allah orada ne demişti? Ben dört şeyden başka haram bulamıyorum de onlara. Neydi onun dördüncüsü? Bak kelimeden anlayacaksınız. Dördüncüsü. Ev fiskan uhille li gayrillahi bi. Ve innehu lefisk ev fiskan uhille li gayrillahi bi. İkisi de hal cümlesi. Fasıklık yapılarak Allah'tan başkasının adı anılan hayvan diyor. Demek ki Allah bu 121'de 145'te ne demişse aynısını diyor. Besmele'den falan bahsetmiyor. Diyor ki Allah'tan başkasının adını andıkları için Allah'ın adını anmıyorlar ya işte onlardan yemeyin siz. Yoksa diğer durumlarda yiyin.
Yani putları adına kesilenlerden
yiyin. Yani hayvan Allah'tan başkasına kurban edilmesin yeter. Siz buna bakacaksınız. Şimdi siz kalkın Enam 121. ayete şey olarak yaklaşın, parçacı olarak yaklaşın, varacağınız sonuç doğru olabilir mi? Olmaz. Bırakın kendi sure içerisindeki bütünlüğü ya aynı ayeti bile sonuna kadar okusanız neden bahsettiğini anlayabiliyorsunuz. Bakın Enam 121 burada bitmiyor ki, ayet daha yarım, devam. Diyor ki Allah ve inne şeyatine le yuhune ila evliyaihim li yucadilukum. Şeytanlar. Ki burada kastettiği iki ayaklı, canlı, kanlı insan şeytanları. Bunlar dostlarına sizinle mücadele etmesi noktasında birbirlerine bir şeyler fısıldıyorlar. Bu konuda. Ve in eta'tumuhum. Hele onlara bu konuda bir itaat edin. İnneküm lemüşrikûn. Kesinlikle siz de onlar gibi müşrik olursunuz diyor Allah. Bakın besmelesiz kesilen hayvanı yiyen müşrik mi olur? Hadi var mı bunu söyleyen?
Bunu söyleyen bir kişi var mı?
Var mı? Hayır. Peki. Aksi de söyleniyor hatta. Deniyor ki besmelesiz kesilen hayvana fasıklık denilmeyeceği noktasında icma var.
Peki ayet diyor.
Peki Allah müşrik olursunuz diyor.
Madem ayete bu manayı veriyorsun.
Veriyorsun. Hangi durumda insan müşrik olur? Allah'tan başkası adına kesilmiş bir hayvan var ortada. Ve sen Müslüman olarak diyorsun ki ne var canım ben onu da yerim. O zaman nasıl müşrik oluyorsun? Demek ki sen Allah'tan başka bir varlığa da kurban kesilebileceğini kabul, Allah'tan başka bir ilah olduğunu tasdik etmiş oluyorsun.
Bundan dolayı müşrik oluyorsun.
O kadar. O kadar.
Bak aynı ayet bunu söylüyor ya. E bir de 145'e gidiyorsun. Bunu tasdik ediyor. Bir de diğer ayetleri düşünüyorsun.
En son inen ayet.
Yani Nahl suresi 115 var. Bakara suresi 173 var. Maide suresi 3. ayet var. Maide 3'te hayvanı kesmek fiili kullanılıyor. İlla ve zekkeytüm. Allah orada da mı besmele ile keserseniz helal, besmelesiz keserseniz haram diyor mu?
Ya da Müslüman keserse helal, müşrik keserse haram diye
görüyor musunuz?
Şey var mı?
Tek bir ayeti alıp bağlamından kopardığınızda ne gibi sonuçlara varıyor? Şimdi gidin o firmalara, Türkiye'de bu şekilde kesim, yani besmelesiz kesime sertifika varan bildiğimiz kadarıyla bir tane kurum yok. Hepsi şart koşuyor. Farzdır. Niye? Allah diyor böyle diyor. Allah öyle demiyor kardeşim. Arap dili kurallarına aykırı davranıyorsunuz. Bütün dil kurallarını yerle bir ediyorsunuz. Çünkü şunu söyleyip sözü bitiriyorum. Arap dili kurallarına, nahiv kurallarına göre ve la te'kulu ile başlayan cümle fiil cümlesidir. Bakın yemeyin fiil cümlesidir. İnnehu lefisk isim cümlesidir. Arap dili kurallarına göre isim cümlesi fiil cümlesine vav harfiyle bağlanamaz, atfedilemez. Kural budur. Ya bari koyduğunuz kurala saygılı davranın. Buradaki vav'ın hal yani durum bildiren vav olmasından başka bir çare yoktur. Bu da hayvan kesiminde Allah'tan başkasının adının anılması durumudur. O yüzden Allah'ın adını anmıyorlar. Çünkü başkasının adını anlıyorlar. Allah diyor ki onu yemeyin, yerseniz müşrik olursunuz. Mesela bu kadar basit. Parçacı yaklaştığınızda varacağınız sonuç, vahim sonuçlardan bir tanesi de budur. Arapça bilmek gerek, Arapça bilmeye de gerek yok. Ben her şeyi anlarım Kur'an'dan derseniz de varacağınız vahim sonuçlardan biri yine budur.
Tabii bir de şimdi Arapça öyle az bilmek de yetmiyor. Ben mesela bu ayeti ilk okuduğum zaman şok olmuştum. Bir de araştırdım. Maalesef bir de baktım ki İmam Şafii dışında buna doğru meal veren bir tanesi yok. Eski ulemayı tabii araştırıyorum. Sonra Yahya da bu konuda doktora yaptı. İşte sen araştırmanı da kısaca bir anlat da.
Evet
bu
yani
konuda.
Bu Şafii mezhebinden yola çıkarak. Yani İmam Şafii böyle söylediği için Şafii mezhebi uleması bu ayeti doğru tercüme ediyorlar. Onu
bir tek onlar
problem
yani.
Yok. Hani işte Fahreddin Er-Razi, Hatip Eşşirbini falan bir sürü alim var bunu böyle doğru tercüme eden. Onlar yakalamışlar. Ve hatta yani İmam Şafii hem ayetin kendi iç bütünlüğünü hem 145. ayetteki fısk kelimesinin Allah tarafından bizzat açıklandığını yani gerektiğinde ayeti ayetle çok güzel açıklıyorlar.
Ya bir tek orada ama. Vallahi. Tek bir örnekleri var onun. Şeyde Medine'deki o tefsirde zirve dedikleri adamlar dediler işte bu da dedi Kur'an'ı açıklıyor diye beni tanıştırdılar. Nasıl? Sadece buraya örnek verdi. Başka örneğin var mı? Yok. Onu zaten herkes veriyor dedim. Yani senin özelliğin ne dedim. Dedi ki bak Abdülaziz Bey sana bir şey tavsiye edeyim. Öyle milletin söylemediğini söyleyip de niye okları hep üstüne çekiyorsun kardeşim? Bak ben herkes hep kim dediğim bir soru söylerim. Okları üstüme hiç çekmem. De o kitaplar var daha niye yazdın dedim sen bu kadar şeyleri. Evet şimdi konuşulacak çok şey var da. Bir de şu var. Bak şeyi de eksik bırakmayalım Yahya. Şimdi sen meseleyi biliyorsun. Herkes biliyor zannediyor. Avrupa'dakiler bu besmele ile kesilmiş mi kesilmemiş mi? Kesinlikle araştırmayın. Sadece puta kesilmiş mi?
Aksine delil var.
Aksine delil kaçalım. Var mı? Kesin olacak evet. O da. Şüpheyle olmaz.
Le fisk diyor çünkü.
Şüpheyle olmaz. Yani bir puta kesildiği kesinse yemeyeceksin. Şüpheliyse gene yiyebilirsin. Ondan sonra efendim bunu kesen Müslüman mı? Var mı öyle bir şey?
Yok.
Ya kardeşim
kesilen hayvan
kim keserse önemli. Kessin. Hayvan ölü olmadı mı bitti.
Domuz olmadı mı bitti.
Domuz olmadı mı bitti. Bitti işte bu kadar. Ya kardeşim niye bu kadar Avrupa'da yaşayanlara neler çektiriyorlar ya?
Değil herkes mi? Orada listeyle alışverişe gidiyormuş.
Elini alıyor.
Helal listesi.
Helal listesi.
Halbuki Kur'an-ı Kerim'de haram listesi veriliyor biliyorsunuz sadece.
Ama
o da 4 tane. Ama onu ben, görme her şey.
Bitir. Ama ben şeyi
canın
gördüm.
Canın çekiyorsa ye, çekmiyorsa yeme yani.
Ben bir şeyi gördüm yani. Bir İngilizce olarak bir şey vardı. Bir et şeyi üzerine yapıştırmışlar. Domuz eti diyor. Altına da helal diye yazıyor. Evet. Bir de şu miras konusuna bakalım.
Evet. Şimdi dersin başından beri
Kur'an'a yanlış yaklaşımlar şöyle bir sıralanacak olursa, bunların neden kaynaklandığıyla alakalı gördük ki bir parçacı yaklaşım, Yahya hocamızın söylediği gibi. Yani ayeti bağlamından ya da ilgili ayetlerden koparma, onlarla birlikte değerlendirmeme. İkincisi bir metot gözetmeme. Yani herkesin, her Kur'an üzerinde çalışan kişinin kendilerinin geliştirdikleri ya da kendilerinin doğru olduğuna inandıkları bir metodu gözetmeleri. Bir diğeri de şahsi çalışmalar. Yani işte Rabbimizin Fussilet suresinin 3. ayetinde, işte Müzzemmil suresinde, daha pek çok yerde ekip halinde çalışılması ve metodik çalışılması, Allah'ın gösterdiği metoda göre çalışılması gerektiği emrini yerine getirmeme. İşte mesela bir hocamız tefsir yazıyormuş, 22. cildini bitirmiş. Yani muhtemelen işte eski tefsirleri açıp odasına kapanıp tek başına çalışıyor. Böyle bir şey Allah'ın kitabında, Allah tarafından kabul edilen bir çalışma metodu değil. Dolayısıyla böyle çalışıldığı zaman ayetlere Allah'ın verdiği manayı vermek ya da ayetlerden bizim istediğimiz manayı çıkarmamak olası değil. Yani istediğimiz mana çıkarılıyor. İşte Abdülaziz Hocam dersin başında bir takım bakışlardan bahsetti. İşte benim öğretmenim Allah, benim öğretmenim Kur'an, ben ondan ne anlarsam onu yaparım şeklinde. Aynı bu şekilde söylenen, yani benim öğretmenim Kur'an deyip kendilerini Kur'an talebesi olarak tanımlayanlardan da mesela yine ayetlerden istedikleri anlamı çıkarabilmeleri için bu sefer kendi ürettikleri bir usul. Yani bir kere ayetten bir anlam çıkaracaklar. Modernist çevrelerin ya da kendilerinin doğru oldukları düşündükleri bir şeyi ayete söyletecekler. O zaman bunun bir önce metodunu oluşturalım deyip maksatçı okuma, maksat eksenli okuma diye bir metot oluşturulmuş. Mesela şöyle söylenmiş, işte miras ayetiyle alakalı özellikle, ya daha doğrusu bu mirasla ilgili meselede buna örnek veriliyor. Kur'an'ın mirasa dair maksadı oran belirlemekten çok, indiği toplumda cari olan zulmün önüne geçmek ve adil bir paylaşımın yolunu açmaktır diye hayalden üretilmiş bir cümle. Yani Allah'ın ne yapmak istediğine dair bir tespit yapılıyor önce.
De bunlar hep tutarlar Mekke'yi böyle,
evet,
ne kadar,
aynen öyle. Hayal dediğim o zaten.
Ne kadar yanlış şey varsa onun ya onlar İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan gelen, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelen, haklarında Kureyş suresiymiş olan çevrenin en saygı gördüğü bir topluluk orası yani.
Ama bakın nasıl tanıtılıyor hocam? Vahyin amacı, bakın vahyin önce amacı tespit ediliyor. Estağfurullah. Kadın ve yetim gibi mirastan tümden mahrum edilen mağdur kesimlerin mirastan pay almasının önündeki engelleri kaldırmaktır. Ya yani, kadın ve yetimin böyle bir engeli olduğunu nereden çıkarıyorsunuz?
Ya zaten aynı şimdi? Surede, bak aynı surenin 19. ayetinde Allah-u
Nisa
Teala
suresinde.
Nisa suresinde diyor ki, bir kadın eşinizden yani hoşunuza gitmiyorsa ona mirasçı olmanız size helal değildir. Yani bak, zengin, efendim ben buna şey yapayım, böyle hoş görüneyim, ölsün mirasından pay alayım. Peki malı, bu Mekke topluluğuyla, evet, alakalı.
Aynen öyle.
Peki Resulullah'ın eşinin,
Hatice
validemizin zengin bir tüccar olduğunu rahatlıkla söylüyorsunuz, evet, ama iş buraya geldiği zaman, aynen, yok öyle. Efendim kadına hiçbir şey verilmiyor.
Kadına bir şey verilmiyormuş da Kur'an işte bunu ortadan kaldırmak için gelmiş gibi. Tefsir usulü kitabında Allah'ın kitabını maksat eksenli okumaya bir bahane üretiliyor. Daha sonra Nisa suresinin...
Maksat eksenli. Sanki Cenab-ı Hak'la konuşmuş, ya Rabbi sen bu ayeti indirdin ama niye indirdin?
Tabii, aynen öyle. Aynen öyle hocam. Daha sonra da 11. ayetinde, Nisa suresinin 11. ayetinde kız çocuğa erkeğin yarısının verilmesiyle ilgili kısmı saptırabilmek için, orayı tahrif edebilmek için bu sefer önce 7. ayeti tahrif ediyorlar. Mesela şöyle mana veriyor. Diyor ki, ana baba ve akrabanın bıraktıklarında erkeklerin bir payı zaten vardır. Diye, zaten diye bir kelimeyi ekliyor.
Nereden bulmuşlarsa.
Arkasından da diyor ki, ana baba ve akrabanın bıraktıklarında az ya da çok kadınların da bir payı olmalıdır. Olmalıdır. Bu da bir ekleme.
Allah
az
Allah.
Ya da çok yine bu sefer paya gitti, dikkat ederseniz.
Ben bu kadar olacağını hiç tahmin etmiyordum.
Hemen yani. Arkasından da şöyle diyor. Parantez içinde, Allah tarafından farz kılınan bir paydır bu. Yani aynı ayet içerisinde kendinin akseden ifade. Çünkü pay Allah tarafından farz kılınıyorsa az ya da çok nasıl olabilir?
Olmalıdır nasıl olur?
Olmalıdır nasıl oluyor? Ya böyle bir şey olabilir mi? Ama önce maksat eksenli bir okuma diye bir şey uydurdunuz. Önce Allah'a bir şeyi söyleteceksiniz, iftira edeceksiniz. Şimdi ayetin orijinali ise şöyle. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Şimdi az evvel Yahya Hoca'nın söylediği ayette yapılan şeyin aynısı burada yapılmış. Aslında ayet Türkçe. Yani herkes bunu anlayabilir. لِلْرِجَالِ Rical, devlet ricali diyoruz, erkekler. Nasibun, onların nasipleri vardır, bir payları vardır. مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Anne babanın ve yakın akrabanın bıraktıklarında, tereke, bıraktıklarında bir payları vardır. وَلِنْ نِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ Bakın az evvel rical için, erkekler için söylenenin aynısını Allah nisa için söyledi.
Kadınlar için.
Yani kadınlar için söyledi. Yani cümledeki tek fark erkekler ve kadınlar. Onun dışında hiçbir fark yok bu iki cümle arasında. Ama maalesef ayetin meali farklı çevrilmiş. Oysa ayette söylenen ana ve baba, ana baba ve en yakınların bıraktıklarından erkeklerin payı vardır. Ana baba ve en yakınların bıraktıklarından kadınların payı vardır. Bu kadar. Devamı mimma kalle minhu ev kesur. Yani
miras az olsun çok olsun.
Miras az olsun çok olsun. İşte bu miras az olsun çok olsun. Yani mimma terekel validen vel akrabuna gitmesi gereken hu zamirini buradaki nasibe götürerek o payın az ya da çok olması ile ilgili kadına bırakılan payın az ya da çok olabileceğine dair bir çarpıtma ve tahrif yapılıyor ayetin metni üzerinde. Nasiben mefrudaya tabi yapacak bir şey olmadığı için mecburen bu farz kılınmış bir ifadedir deniyor. Şimdi burada bu zemin hazırlanıyor. Çünkü 11. ayette Allah'ın kız çocuğa, erkek çocuğa kalanın yarısının verilmesi gerektiğiyle ilgili ifadesi o kadar açık ki. Dolayısıyla buna bir zemin oluşturuldu. Bu kızınki eşitlenecek bir şekilde. Nasıl eşitlenecek? Oradaki ifade şöyle. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mitle hazil yunseyeyn. Yani işte yusikum ifadesi Allah size tavsiye ediyor diye çeviriyorsunuz. Kendi yaptığınız mealinin diğer bütün bu kelimenin geçtiği yerlerinde emretmek olarak çevirdiğiniz tavsiye fiilini burada Türkçe'de anlam kaymasına uğratılmış bir şekilde tavsiye etmektedir diye çeviriyorsunuz. Niye? Çünkü yarın o gün öyleydi.
Tavsiye yapılsa da olur.
Yapılsa da olur, yapılmasa olur. Yani o gün Allah böyle tavsiye etmiş, bugün böyle tavsiye olur.
Halbuki bu kelimenin Arapçası emirdir.
Emirdir.
Türkçesi tavsiyedir.
Hocam zaten aynı mealde başka hiçbir yerde tavsiye diye çevrilmemiş. Onun dışındakilerin tamamı emir. Mesela söyleyelim işte Meryem suresinde var 31. ayet. En'am 151, 152, 153. Bunların hepsinde zalikum vassakum bih mesela. İşte Allah böyle emretti şeklinde çevrilmiş. Tabii dolayısıyla önceki ayette böyle olmalıdır şeklinde ifade verildiği için burada da tavsiye verdiniz mi tamam, ondan sonra diyorsunuz ki artık bugün onların payı eşit olabilir. Sonra da şöyle bir ifade kullanıyorsunuz buna yönelik yine tefsir usulü kitabınızda, diyorsunuz ki bu ayette dile gelen mirastan erkeğe iki, kadına bir hisse oranında lafız ve mana olarak anlaşılmayacak bir durum yok. Ne yapacağız peki? Erkek egemen kültürün en çok sevdiği Kur'an cümlelerinden biridir bu diye hemen bir yaftalama yapıyorsunuz. Sonra erkeksi din algısı buradan yola çıkarak Kur'an üzerinden kadını erkeğin yarısı ilan etmiştir. Fakat meseleye maksat açısından baktığımızda durum gerçekten böyle midir? Diyerek Allah'a böyle davrandığınız zaman ayetlere söyletemeyeceğiniz hiçbir şey yok.
Halbuki Allah hudut kelimesinin sınırlarını çizmiş.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Sınırların dışına çıkıyorlar.
Halbuki 11. ayetin ilgili bölümünde Allah'ın söylediği Allah evladınız konusunda size görev yükler. Erkeğin payı iki kızın payı kadardır. Çünkü ayetin sonunda da zaten diyor ki ananız, babanız ve çocuklarınız onlardan hangisinin faydalı olma bakımından size daha yakın olduğunu siz bilemezsiniz diyor Allah. Bu sebeple paylar Allah tarafından belirlenmiştir. Allah bilir, doğru kararlar verir diyen aynı ayetin sonunda Allah. 11. ayetin sonu. Yine devamındaki 13. ayette bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır diye başlıyor. Allah'a ve elçisine kim itaat ederse onu ölümsüz olarak kalacağı ve içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. En büyük kurtuluş budur dedikten sonra 14. ayette diyor ki kim koyduğu sınırları aşarak Allah'a ve elçisine baş kaldırırsa, yani isyan ederse, onu ölmeden kalacağı bir ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Yani bütün bu oranların değişemeyeceği Allah devamındaki ayetlerde zaten net bir şekilde anlatmış. Kaldı ki ikiye birli oran başka yerde de var. Mesela işte 176. ayette Kelale ile ilgili ayette mirasçılar erkek ve kız kardeşler ise erkek iki kıza eşit pay alır diyor mesela. Burayla ilgili hiçbir sıkıntısı olmuyor kimsenin nedense. Yani bu ayeti görmüyorlar.
Zaten orada oynanan oyunlar da çok daha büyüktür. Oradan tabii, onlara, dede yetimliği meselesi oradan şey evet, yapılıyor.
Aynen o dede yetimliği meselesi de burada olaya içerisinde
girmiş. Bütün mezhepler bunu yutmuşlar maalesef.
Artı bu günün birinde eşitlenir dedikleri erkek kız paylarında zaten Allah gereken yerlerde eşitliği yapmış. Mesela bu aynı mealde eğer ölenin geride çocuğu varsa bıraktığı mirastan anne ve babanın her birine altıda bir pay verilir diye aynen 11. ayet. Yani saptırmayı yaptığı tavsiye edilir dediği ayetin içerisinde bu ifade var. Kendisi de böyle çevirmiş. Eşit. O zaman günün birinde erkek kıza eşit olduğunda bu ne olacak? Bu eşitlik bozulacak mı?
Zaten değişecek. Kadın.
Zaten kadın daha çok olacak.
Bak,
değil mi?
Bak şimdi Allahü Teala diyor ki hanginizin daha faydalı olduğunu siz bilemezsiniz. Ya kız hayatının yarısını babasının evinde, yarısını kocasının evinde geçirir. Kocasından mehir alır. Erkek bütün hayatını ailesine geçirir, eşine mehir verir. Ailesi aileyi geçindirmek zorundadır. Allahü Teala bütün bu şeyleri ayrıntılı bir şekilde.
Siz hep kadının evleneceğini düşünerek öyle söylüyorsun. Ya evlenmezse kadın kimden?
Kardeşim biz Allah'ın emrine uyuyoruz. Onlar aynen. Kime uyuyorsa uysunlar.
Hocam son sözlerimi söyleyeyim bu konuyla alakalı. Yine Nisa suresinin 12. ayetinde erkek veya kız kardeşi varsa bunların her biri altıda bir paya sahiptir, pay alır diye yine eşitliği Allah burada tabii, da söylüyor.
Niye? Çünkü ana bir kardeşlerin bana faydası erkek kız ayrımı olmadan değişmez. Ondan dolayı. Şimdi burada bir şey daha eksik kalmış bana şimdi şeyden sormuş bir arkadaşımız. Senin anlattığından bir eksik var. Diyor ki En'am 119'a göre onu delil getirerek besmelesiz yenmez diyorlar. Sen onu açıkladın ama istersen kısaca bir sadece bu 119'u şey yapmadın.
118 aslında.
118 ve 119 ikisi birlikte.
Yani o eksik olmuş. 118'de şimdi Allah orada bakın bu bilinmediği için tabii 118 ve 119 anlaşılmıyor. Şimdi 119'dan başlayalım 118'i öyle anlayalım. 119'da Allah ne diyor? Müslümanları kınıyor. Ve ma lekum alla ta'kulu mimma zukira ismullahi aleyhi ve kad fassala lekum ma harrama aleykum. Allah size neyi haram kıldığını en ince ayrıntısına kadar açıkladığı halde niçin Allah'ın adı anılan şeyleri yemiyorsunuz siz? Niçin yemiyorsunuz ne demek? Ortada Allah'ın adı anılmış bir şeyler var ve Müslümanlar yemiyor onları. Değil mi? Bundan dolayı kınama gelir. Müslümanların yemediği, işte müşrikler kesti diye Mekke'nin müşrikler yemiyorlar. Allah da diyor ki ya sen onun putuna kestiğini yeme. Allah adına kestiğini niye yemiyorsun? Dön şimdi 118'e. Külü mimme zükre esmullahi aleyh. Emir. Allah'ın adı anılmışsa yiyin onu. Sadece Allah'ın adı anılarına yiyin demek değil o. 121 neyi yemeyeceğimizi anlattı işte. Siz Allah'tan başkasının adı anıldığı için Allah'ın adı terk edilmiş olanı yemeyin. Diğer her şeyi yiyebilirsiniz demektir bu. Dolayısıyla 118, 119 ve 121 bir bütün olarak anlaşılmalı.
Bir de daha önce anlattığın Mekkelilerin bazı hayvanlara besmele çektiği yani onlar, meselesi var. Peki şimdi sürenimizin sonuna geldik. Bakın görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın öğrettiği şekilde yani hikmete uygun bir şekilde anlamamız lazım ki bu hikmetin bütün ögeleri Kur'an-ı Kerim içerisinde vardır. O zaman çözemediğiniz hiçbir problem olmuyor. Tarihten gelen bütün yanlışları hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şekilde ortaya çıkarıyorsunuz ve problemleri çözüyorsunuz. İnşallah samimi niyetli, kendini öne çıkaran değil, dini öne çıkaranlar elbette ki buna uyacaklardır. Cenab-ı Hak kendimizi öne çıkarmaktan bizleri muhafaza eylesin. Tamamen dini öne çıkaran ve dine uyan kullarından olmamızı nasip eylesin. Hepinizden Allah razı olsun.